Ayrım 3. İran'da soluyor çiçekler. Bahman, Nirumand. Sayfa 27. Ruhullah. Hümeyni 60'lı yılların başında Şah'ın reformlarına ve Beyaz Devrimine karşı çıkanların başına geçerek kendine bir isim yapmıştı. 1963 Haziran'ında ayaklanmalar dolayısıyla tutuklanmış, 9 ay yargılanmadan hapis yatmıştı. Bu 9 ay boyunca politikaya karışmaması için kendisine telkinde bulunuldu. Gizli istihbaratın o zamanki şefi Pakravan, söylenenlere göre Ayetullah politika pis bir iştir, yalan dolan, alçaklık ve yaltaklık gerektirir. Siz böyle işleri bize bırakın, ellerinizi kirletmeyin diye onu kandırmaya çalışmış. Hümeyni ise İslamiyet politikadan başka bir şey değildir diye karşılık vermiş. 9 aylık hükümsüz tutukluluktan sonra politikaya karışmamak koşuluyla Hümeyni'nin Qom'a dönmesine izin verildi. Ama o bu yasağı aldırmadı. Bazılarında rejime sert saldırılarda bulundu, dağıtımını yoluna inananların üstlendiği dini yazılar kaleme alarak iman sahiplerini direnişe çağırdı. Şah'a karşı sert tutumu özellikle genç din adamları arasında taraftarlarının çoğalmasını sağladı. Hapisten salıverilmesinden bir yıl sonra rejim onun ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Önce Türkiye'ye, ardından Irak'a, Şiilerin merkezi olan Necef'e sürüldü. Hümeyni'nin radikalizminin ilericilikle hiç ilgisi yoktu. Şah'ın reformlarına çok tutucu ve gerici bir bakış açısından karşı çıkıyordu. Toprak reformunu yeterince köklü bulmadığı için değil de camilerin malını mülkünü tehlikede gördüğü ve kırsal alanlardaki mülkiyet dağılımının değişeceğinden korktuğu için yeriyordu. Kadınlara oy hakkı verilmesini rejimin göstermelik bir demokrasi oyunu olarak değil de kadınların edep, namus, ırz ve hayalarını yitireceğinden korktuğu için eleştiriyordu. Şah'ın reformlarına karşı çıkan ve o zamanın gazete haberlerine göre 2000 kişinin ölümüyle sonuçlanan 1963 isyanı bu bakış açısından yola çıkıldığı için karşı devrimcidir. Daha o zaman farkındaydık biz bunun. Ama 78-79 devriminde yineleyeceğimiz bir yanlışlığa düştük. Ama amacımız hangi yolla olursa olsun Şah rejiminin yıpratılıp yıkılmasıydı. Ardından ne geleceğini düşünmüyorduk. Bu yüzden daha sonraki yıllarda 63 ayaklanmalarını İran'daki Kurtuluş Hareketi'nin zirvesi olarak gördük ve Hümeyni, Qom ve Tebriz'deki olaylardan sonra bu hareketin başına geçip devrimin önderliğini üstlenince sesimizi çıkartmadık. Hangi renkten olursa olsun tüm sol kanat, tüm demokratlar, liberaller ve ulusçular Hümeyni'yi desteklediler. Hepimiz en sonunda Şah'a karşı en etkili yolu bulduğumuz görüşünde birleşiyorduk. Biz solcular en çok Hümeyni'nin boyun eğmez, radikal tutumunu beğeniyorduk. Ne hatırı sayılır din adamları ne de ünlü politikacılar arasında hiç kimse o zamana kadar Şah rejiminin yıkılmasını isteyecek yürekliliği gösterememişti. Tüm haklar elinden alınmış kitleler, ayağı yalın, başı çıplaklar, solcular ve aydınlar, en önemlisi İran halkının %60'ını oluşturan gençler, radikalizme eğilim gösterdikleri için Hümeyni durumunu pekiştirip ılımlı politik güçleri de devrimin kasırgası içine çekebildi. Bu kasırgaya ayak uyduramayanlar vatan haini, karşı devrimci ve şah ajanı diye damgalandı. Hümeyni'nin kararlılığı tüm kuşkuları ortadan kaldırdı ve kimseye oturup düşünme zamanı bırakmadı. Halk ona bu kararlılığı yüzünden şükran borçluydu. Nihayet ortaya bir adam çıkıp da kitleleri düşünme külfetinden kurtarıyor, onlara yol gösterip ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Ona güvenmeyip de kime güvenilecekti ki? O ki halkı Şah'ın boyunduruğundan kurtarabilecek tek adam Allah tarafından gönderilmiş bir evliyadır. Gösterdiği yoldan gitmek yeterdi. Ve gitti gösterdiği yoldan tüm halk, tüm aşağılanmışlar, köleleştirilmişler, hakları elinden alınmışlar. Birkaç hafta içinde Hümeyni'nin el bildirileri ve kasetleri tüm ülkeyi kapladı. O, halkın sırtını pekiştiriyor, şaha ve devlet gücüne olan nefretlerini körüklüyor, ölürlerse cennete gideceklerini vaat ediyordu. Hümeyni'nin amacı bir tek şahı devirmek değildi. İktidarı eline geçirip milyonlarca halkı tek başına yönetmek istiyordu. Ama başlangıçta asıl amacını gizledi. Gözü iktidar hırsıyla dönmüş olmasına karşın taktik gereği bunu hiç belli etmedi. Belli etseydi hiç kimse yüzüne bile bakmazdı. Ben ve arkadaşlarım Hümeyni'nin görüşlerini biliyor ve sık sık bunlar üzerine tartışıyorduk. Aramızdan iki kişi olayların gelişmesine kuşkuyla bakıyorlar ve her fırsatta bizim coşkunluğumuzu dizginlemeye uğraşıyorlardı. Bunlardan biri Hümeyni'nin yazılarını okumuş ve İslam devleti hakkındaki görüşlerini incelemişti. Bir akşam toplandığımızda bize okuduklarını anlattı ve bazı bölümleri olduğu gibi aktardı. Bunları duyunca içim karardı. Bu adam akıl hastası, cehennemden de beter edecek ülkemizi dedim elimde olmayarak. Ama politika ve taktik ağır bastı. Şu anda en önemlisi şahı devirmek. Onun işini bitirince Hümeyni'yi ortadan kaldırmak çocuk oyuncağı. İki kuşkucu arkadaşımız başka görüşteydiler. Yanılıyorsun dedi birisi. Bu böyle giderse kitlelerin bu ihtiyara olan hayranlığı aynı hızla artmaya devam ederse o da halkın gözdesi, Allah'ın elçisi ve peygamberin temsilcisi olarak iktidar koltuğuna oturursa onu bir daha oradan indirinceye kadar yıllar geçer. Bu da bizim için pek hayırlı olmaz. Ilık bir yaz gecesiydi. İran'dan son gelen haberler beni çok sevindirmişti. Hareketimiz bir halk ayaklanmasına dönüşmüştü ve devrim seli rejimin kalelerini birer birer yıkıyordu. Düşlerim gerçekleşir gibi olmuştu. Küçük bir odada oturuyorduk. Bu konuşma keyfimi kaçırmaya başlamıştı. Biraz dışarı çıkıp güzel havanın tadını çıkaralım dedim arkadaşlarıma. Arkadaşımın son sözleri aklımdan çıkmıyordu. Kendime olan güvenim sarsılmıştı biraz. Dışarıda bir göl başına geldiğimizde kendimi toparladım ve dedim ki, aydınların bu kuşkucu tavırları onları eylemsizliğe itiyor. Kitlelere hiç mi hiç güvenmiyorsunuz? Yıllardır uğraşıp duruyoruz. Kuramlar ortaya atıyoruz. Kitaplar, broşürler yazıyoruz. Aydınlatma ve kışkırtma eylemlerinde bulunuyoruz. Yüz binlerce, milyonlarca kişi kavgaya başladı. Siz daha hala kafa ütülüyorsunuz. Kitleler, Hümeyni devleti, şeriat, İslam cumhuriyeti mi istiyor sanıyorsunuz siz? Bunun için mi ölmeye hazırlar? Sokaklarda göğüslerini açıp tankların önüne dikilince ne diye bağırıyorlar? Mollalar bu büyük ve kısmen de olsa çağdaş ülkeyi nasıl yönetecekler? Söyleyebilir misiniz bana? Aydınlar, teknokratlar, öğretmenler, subaylar arasında mollaların aklına uyacak bir tek kişi bile yoktur. Ve bunlar biz yokuz derlerse işler yürümez. Evet, yalın ayaklılar ve gecekondularda oturanlar. Mezara kadar Ayetullah'ın peşinden gider ama bunlar kapitalist bir ülkeyi yönetemez ki. Savlarım kulak ardı edilecek şeyler değildi. Sözlerim beni de rahatlattı. Olayların ardındakini göremiyorsun dedi öteki kuşkucu arkadaş. Doğru, bugün İran'da yürüyen ve kavga veren kitleler özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Ama nasıl oluyor da bunun için ölmeye bile razılar? Askerlerin tank ve tüfeğine göğüs gerecek gücü nereden alıyorlar? Bir ideolojiye, Allah'a, cennete, cehenneme iman getirmeden mümkün müdür sanıyorsun bunlar? İdeoloji aşılanmış kimselerle neler yapılabilir? Ve bütün bunları kafalardan söküp atıncaya kadar ne kadar zaman geçer biliyor musun sen? Gördüğümüz televizyon haberlerindeki ve filmlerdeki kitlelere ve de bunların başlarını çekenlere şöyle bir dikkatlice baktın mı? Devrimin motoru öğrenciler ve gençler diye karşılık verdim. Yanılıyorsun dostum dedi. Başlangıçta yazarlar, hukukçular ve aydınlardı. Öğrenciler sonradan katıldılar. O ana dek hareket hiç de radikal değildi. Şehit olmaya da kimse heves etmiyordu. Solcular diye sözünü kestim. Haklısın dedi. Bunlar da Marksizmi, din, Lenin'i peygamber sanarlar. Ardından da diye sözüne devam etti. Çarşı esnafı ve mollalar girdi işin içine ki bana kalırsa en büyük tehlike de onlardan geliyor. Ve onlarla birlikte bir iki sloganla ölüme gönderilebilecek kadar kolay kandırılabilen binlerce gecekondu halkı. Mollalar amaçlarına ulaşmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kitlelerden söz ederken dikkatli ol. Yarın öbür gün dizginleri ellerine geçirince neler yapacaklardır sanıyorsun? Hava aydınlanmak üzereydi ama konuşmamızın sonuna gelememiştik. Yorulmuştum, eve gittim. Kimse geleceği göremezdi. Şah, Semer'den düşeceği benzemiyordu daha ve Hümeyni ise kutsal kent Necef'te Saddam Hüseyin'in kanatları altındaydı. İslam devletinin sözü bile edilmiyordu. Sosyalizmin böylesi. Yürüyüşler ve grevler gittikçe yaygınlaşıyordu. Kısa bir zaman sonra işçiler, posta memurları, gecekondu halkı da greve girdiler ve Tahran hapishanesinde yatan siyasi suçlular açlık grevine başladılar. Hükümet daha hala isyancılarla kedinin fareyle oynaması gibi oynuyordu. Bazen askerler yürüyüşçülere ateş açıyor, polis aralarında mollalar da olmak üzere bazı tutuklamalarda bulunuyordu. Bazen de politikacılar yumuşak başlı davranıp anlayışlılık ve iyi niyet gösterilerinde bulunuyor, tutukluları serbest bırakıyorlardı. Ağustos başında Şah bir konuşmasında 1979 yılında %100 serbest seçim yapılacağını duyurdu. 15 Ağustos'ta 711 siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Şah anılarında şöyle diyordu. 4 Ağustos 1978 tarihinde monarşinin ilanının yıl dönümünde İran halkına pek yakında ülkede demokrasiyi gerçekleştireceğimi vaat ettim. Bu boş bir vaat değildi. Oldukça yakın bir gün vermiştim. Gelecek ilkbaharda yapılacaktı serbest seçimler. Ama bu duyuruda bu yöndeki bütün çabalarım gibi bir zayıflık belirtisi olarak yorumlandı ve umut edildiği gibi ortalığı yatıştırmaya yaramadı. Şah'ın hakkı vardı. Sözlerine inanmak gerçekten güçtü. 25 yıl boyunca halk çok vaat dinlemişti. Bu sıralarda halka verilen her ödün ters tepki gösteriyordu. Her verilen ödünle isyancıların kendilerine güveni artıyor ve monarşinin gücünün tükenmek üzere olduğu anlaşılıyordu. Şah'ın konuşmasından 2 hafta sonra korkunç bir olay oldu. Golf kenti Abadan'da tıklım tıklım dolu bir sinema kundaklandı. Bütün kapılar dışarıdan kilitlenmişti. Yardıma çağrılan 2 sokak ötedeki itfaiye, insanlar yanıncaya kadar olay yerine gelmedi. 477 kişi öldü. Muhalefet suçu hükümetin üzerine attı ve bu canice olayı propaganda amaçları için kullandı. Biz de yurt dışında söyleyemediğimizi bırakmadık. Bir öfke ve dehşet dalgası dünyayı dolaştı. İran'daki hiddeti söndürmeye olanak yoktu. Herkes biliyordu ki bu iş olsa olsa Şah'ın ve gizli istihbaratın başının altından çıkardı. Ancak devrimden sonra ölenlerin yakınlarının baskısıyla olay araştırılıp tanıklar dinlendikten sonra bu varsayım su götürür oldu. Acaba işin içinde halkı hükümete karşı kışkırtmak isteyen mollalar mı vardı? Bu yönde pek çok ipucu olmasına karşın hiçbiri kanıt niteliğinde değildir. Olay hiçbir zaman aydınlığa kavuşturulmadı. Görünüşe bakılırsa rejim birazcık aralanan siyasi özgürlükler kapısını daha da açmaya hazırdı. Serbest politik ortamdan söz ediliyordu artık. Basın sansürü iyice gevşetilmişti. Sert eleştiriler duyuluyordu. Radyo ve televizyonda bile gazeteciler rejimi açıkça eleştirebiliyorlardı. Halkın başkaldırısı öyle boyutlara ulaşmıştı ki politikacıların ve yüksek makamlardaki din adamlarının bile geleceklerinden korktukları gözden kaçmıyordu. Bunlar ara buluculuk yapıp iki tarafı da ılımlı olmaya çağırıyorlardı. Şah bu konuda şunları yazmıştı. Ağustos sonunda gizli istihbarat örgütü SAVA'nın şefi General Mukaddem bana yüksek payeli bir din adamından bir mesaj getirdi. Nüfus sahibi ama ılımlı biri olan Ayetullah Şeriat Madari'yi kastediyor. Bu mesajda aralarında hükümetin değişmesi de olan birkaç köklü önlem almam rica ediliyordu benden. Ancak acil ve köklü bir değişikliğin ortalığı yatıştırıp rejimin devamını sağlayacağı vurgulanıyordu. Başbakan Amuzgar bu konuşmada yanımdaydı. İşimi kolaylaştırmak için bana istifasını önerdi. Önerisini kabul ettim ve Senato Başkanı Şerif İmani'yi yerine atadım. Daha sonraları Şah bu kararından pişmanlık duyuyor. İtiraf etmeliyim ki o ortamda Amuzgar'ın istifasını kabul etmekle iyi etmedim. Amuzgar hukuka saygılı, fedakar ve anlayışlı bir adamdı ve bu buhranlı günlerde bize herkesten daha çok yararı olurdu. O sıralarda Şah'ı buhrandan kurtarmak isteyen çoktu. 1 Eylül 1978'de Hua Kua Feng Tahran'a geldi ve Şah'a Çin halkının kayıtsız şartsız bağlılığını, dayanışmasını dile getirerek yardım teklif etti. O günlerde Doğu Berlin'den bir telefon geldi. Bir tanıdık, önümüzdeki günlerden birinde Humboldt Üniversitesi'nde İran hakkında bir konuşma yapılacağını ve bir film gösterileceğini bildirdi. Konusu nedir diye sordum merakla. O da bilmiyordu. Ama Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde İran hakkındaki bir gecenin politik bir art niyet olmadan yapılamayacağını gayet iyi biliyordum. Bu yüzden toplantıya katılmaya karar verdim. 100'e yakın insan gelmişti. Beni en çok şaşırtan Doğu Berlin'deki İran Büyükelçisi'nin de orada bulunması ve ev sahipleri tarafından gereken saygıyla karşılanması oldu. Alman Sosyalist Birlik Partisi'nin bir kodamanı, Majesteleri Şehin Şah'ın elçisine hoş geldiniz dedikten sonra iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini övdü ve konuşmasının sonunda İran İmparatorluğu'nun 2500. yıl dönümü töreni üzerine bir film gösterileceğini bildirdi. Duyduklarıma inanamıyordum. Olacak şey değil dedim kendi kendime biraz yüksekçe bir sesle. Neden olmasın diye düşündüm sonra da. Gerçekçi bir sosyalist ülkenin kafa yapısı ve eylemleri de gerçekçi olur. Kârlı ticaret ilişkilerinin yanında birkaç ufak tefek kusurun lafı mı olurmuş? Ama bu gece ve kapitalist ülkelerde bile sert eleştirilere uğrayan bu gösterişli törenin filmi de biraz fazlaya kaçıyor. Gerçekten fazla bu kadarı da. Film imparatorun ve eşinin büyük boy görüntüleriyle başladı. İran Ulusal Marşı, daha doğrusu Şah'ın marşı söylenirken ikisi birlikte Persepolis'te Sirüs'ün mezarı başındaydılar. Şah, altın sırmalı beyaz bir bahriyeli üniforması giymişti. Göğsünün sol tarafı madalya doluydu. Elinde de altından bir asa tutuyordu. Eşi ise mücevheratla süslenmiş uzun bir beyaz elbise giymişti. Her ikisinin başında pırlanta ve zümrütlerle bezenmiş birer altın taç vardı. Artık dayanamadım. Yeter artık bu saçmalık diye bağırdım. Sevgili ve saygıdeğer imparatorumuzun aralarında sosyalist ve komünistlerin de bulunduğu bir sürü suçsuz insanı öldürttüğü bu günlerde nasıl olur da böyle bir oyun sahneleyebilirsiniz? Önce kimse yerinden kımıldamadı. Salonda çıt çıkmıyordu. Plan ve program dışı çıkışlara kimse hazırlıklı değildi anlaşılan. Film devam ediyordu ama ben de rahat vermedim. Kesin şunu diye bağırdım. Utanmıyor musunuz? Ev sahipleri majestelerinin büyükelçisi önünde kötü duruma düşmüşlerdi. Gecenin düzenleyicisi, Dışişleri Bakanlığı'nın bir memuru olsa gerek, beni susturup durumu kurtarmak istedi. Lütfen sesinizi kesin dedi. Sizi kimse buraya gelmeyi zorlamadı. İşinize gelmezse burada kalmak zorunda değilsiniz. Ben bir İranlıyım dedim. Elbette ki Alman kamuoyunda ülkem hakkında nasıl bir izlenim bırakmak istediğinizi bilmek isterim. Sosyalist diye geçinen bir ülkenin nasıl olup da bir caniyi saygıdeğer bir devlet başkanı olarak tanıtabileceği sorusuna izin verirsiniz umarım. Sözlerinize dikkat etmenizi öğütlerim dedi bakanlık görevlisi. Canınız isterse daha sonra tartışmaya katılabilirsiniz. Lütfen bırakın da şimdi rahatlıkla filmi izleyelim. İster istemez sesimi kestim ama 5 dakika kadar sonra iki adam yanıma geldi. Biri, bir saniye bizimle dışarıya gelir misiniz diye kulağıma fısıldadı. Niye, siz kim oluyorsunuz ki diye oldukça yüksek bir sesle sordum. Ama bana fırsat bırakmadılar. Her biri güçlü elleriyle bir koluma yapışmıştı. Beni dışarı götürürlerken alelacele Şah'a karşı birkaç slogan daha haykırdım. Dışarıda kibarlığı bıraktılar. Kimliğimi görmek ve haniye tecavüzden hapse atmakla gözümü korkutmak istediler. Güvenlik dairesinde 2 saatlik bir sorgudan sonra sınıra getirildim ve Batı Berlin'e postalandım. Doğu ve Batı bloku Şah'ın iktidarda kalması gerektiğinde görüş birliğindeydi. Bir tek İranlılar istemiyordu onu. 4 Eylül'den sonra daha da anlaşıldı bu. Şeker Bayramı'ydı. O gün Tahran'da İran tarihindeki en büyük yürüyüş yapıldı. yürüyüşe izin bile verilmişti. Muhalefetin başta gelen politikacıları ve tüm ruhani önderler halka çağrıda bulundu. Yürüyüşe katılanlar 30 kilometrelik bir kuyruk oluşturuyordu. Siyasi tutukluların serbest bırakılması, anayasanın uygulanması, sansürün kaldırılması için yaklaşık 1 milyon kişi toplanmıştı. Hümeyni'nin resimlerini taşıyor ve yurda dönmesini istiyorlardı. Bu yürüyüşe ulusal cephenin önderleri ve burjuvazi liberal politikacılar da katılmıştı. Ama din adamlarının sayıca üstünlüğü gözden kaçmıyordu. İlk göze çarpan şaşılacak derecedeki disiplin ve düzenlilikti. Yürüyüşü düzenleyenler kontrolü elden kaçırmıyordu. Yaftalar ve sloganlar tek elden çıkmıştı. Alışılanın üzerindeki sayıda kadının katılması da dikkati çekiyordu. Neredeyse erkek kadar kadın vardı ve çoğu kara peçelerle yüzlerini örtmüşlerdi. Ama bir tek başörtüsüyle veya açık başla yürüyen de vardı. Kadınlar bloku erkeklerinkinden ayrıydı. Biner kişiden oluşan bloklar bir kadınlarınki, bir erkeklerinki olmak üzere ard arda dizilmişti. Sloganların başını kadınlar bloğu, sonunda erkekler bloğu atıyordu. Yürüyüş kavgasız, gürültüsüz ve bir bayram havası içinde geçti. Ramazan ayı sona ermişti. Yol kenarlarında yürüyüşçülere bedava tatlı, çay, meyve suyu dağıtılıyordu. Çiçek verenler bile vardı. Bu yürüyüşün en güzel ve en dikkati çeken yanı, yürüyüşçülerin yol boyunca beceriksizce dikilip duran askerlere ve polislere karşı takındıkları tavırdı. Kadın erkek askerlere çiçek atıyor, hatta bazıları askerlerin yanına gidip tüfeklerinin namlularına çiçek sokuyordu. Erkekler askerleri kucaklayıp yanaklarından öpüyordu. Askerler, siz bizim kardeşlerimizsiniz. Yarın aynı cephede savaşacağız. Yarını beklemeyin, bugün gelin diye yazıyordu yaftaların üzerinde. Veya asker kardeşlerine kıyma. Asker sen Müslümansın, emirlerini Allah'tan al. Veyahut da askerler kardeşimizdir, ordu düşmanımız. Askerler çok şaşırmışlardı. Nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı. İnsan kalabalığı ve yürüyüşçülerin onlara dostça davranmaları, çiçekler vermeleri, kucaklamaları onları çok etkilemişti. Bazıları gülümseyip yürüyüşlere el sallıyordu. Diğerleri ise üstlerinden korktukları için ciddiliklerini elden geldiği kadar bozmamaya çalışıyordu. Alanlardaki tanklar çiçek altında kalmıştı. Dostluk ve dayanışma duygularıyla yüklü bu barışçıl hava içinde hangi asker silahını çekebilirdi ki? Bundan böyle tüm ülkede uygulanacak olan bu akıllıca taktiğin benim görüşümce ordunun devreden çıkarılmasına çok katkısı oldu. Bu yürüyüş ciddiye alınması gereken bir uyarıydı hükümete. Daha sonraları Genelkurmay Başkanlığı'na atanan zamanın İçişleri Bakanı General Karabağ'ı Şeker Bayramı yürüyüşünün hemen ardından yapılan bir kabine oturumunda gizli istihbarat şefi General Mukaddem'in bu tür yürüyüşlerden çok endişelendiğini bildirmektedir. Mukaddem, yürüyüşçülerin taktiğinin askerlerin moralini bozduğunu ileri sürerek sert önlemler alınmasını istemiştir. Bu oturumunda kabine, Tahran'da ve diğer 11 kentte sıkı yönetim ilan etti. Acımasızlığıyla ün yapmış olan Kara Kuvvetleri Komutanı General Üveyzi, Tahran ve çevresinin sorumlusu oldu. Hükümetle muhalefet arasındaki kedi köpek oyunu sona ermişti ve artık kuvvet gösterileri başlıyordu. Kanlı olaylar korkuyla bekleniyordu. İçişleri Bakanı Karabağ şöyle yazıyor. Kabinenin Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararlarından ve sıkı yönetimin ilanından sonra muhalefetin ileri gelenlerinin ve elebaşıların tutuklanması bekleniyordu. Ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Tahran sıkı yönetim komutanının niye bu yönde bir adım atmadığını kimse anlayamıyordu. Üveyzi'nin yöntemi başkaydı. 8 Eylül Cuma günü askerlerine Tahran'daki Jale alanında toplanmış ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuk da olan yürüyüşçülere ateş açılması komutunu verdi. Savaş helikopterleri gönderildi. Yürüyüşçülerin üzerinde silah yoktu. Ölü sayısı tam olarak açıklanmadı ama 300 yakınlarında olması gerekir. İran tarihine Kara Cuma diye geçen bugün üzerine çeşitli söylentiler ve efsaneler vardır. helikopterlerin İsrailli pilotlar tarafından kullanıldığını görenler varmış. Bir er komutanına karşı çıkıp önce onu, sonra da kendini vurmuş. Çocuklar ve kadınlar kendilerini silahların önüne atıp yürüyüşçülere siper olmuşlar. Birçok er ve hatta subay yürüyüşlere katılmışlar. Bu söylentilerin ne kadarının doğru olduğunu kimse bilmiyor herhalde. Ölenler hesaba katılmazsa bu saldırının muhalefete çok yararı, saldırganlara ise çok zararı dokundu. Şah ve rejimi yurt dışında iyice gözden düştü. Yurt içinde ise bu kıyım muhalefetin daha da azmasına ve birleşmesine neden oldu. Bu andan itibaren tüm ülkede "Kahrolsun Şah rejimi" sloganı duyulur oldu. Devrim zirveye tırmanıyordu. Kara Cuma'dan sonra yurt dışında biz de dahil olmak üzere herkes hükümetin kararsız tutumunu bıraktığına ve şahinlerin güvercinleri bastırdığına inanıyordu. Herkes ordunun sert ve acımasızca saldıracağına emindi. Hümeyni 10 Eylül günü Necef'ten halkı amansız bir direnişe çağırdı. Tüm muhalefet bu çağrıyı destekledi. Önümüzdeki günlerde ne olacağını kimse kestiremiyordu. Birkaç tutuklunun dışında muhalefetin ileri gelen önderleri serbest dolaşıyor, evlerinde oturabiliyorlardı. Her an tutuklanmaları bekleniyordu ama hiçbir şeyin de olduğu yoktu. Zamanın İngiliz Büyükelçisi Anthony Parsons, Şah'la 16 Eylül'de yaptığı bir görüşme hakkında şunları yazıyor. Tahran'a dönüşümden sonra ilk kez Şah'ı özel olarak ziyaret ediyordum. Dış görünüşü beni çok şaşırttı. Sanki büzülüp ufacık kalmıştı. Yüzü solgundu ve gücü kalmamıştı. Devinimleri alışılagelenin dışında yavaş ve hantaldı. Ruhi bir baskı altında olduğunu görmemek olanaksızdı. Şah ve hükümeti ortak bir strateji konusunda anlaşamadılar. Aşırıların hızını kesmek için ödün vermek mi, yoksa sert davranıp elebaşıları kıstırmak, yürüyüşleri ve grevleri kırmak mı gerekir? Her gün ve her an bu soruyla karşı karşıyaydılar. Bu soruya son yanıtı Şah'ın vermesi gerekirdi. Mutlakçı bir diktatör olarak bütün güç onun ellerindeydi. Her general, her bakan, istihbarat şefi, emniyet müdürü ve her yüksek makamdaki devlet memuru komutlarını doğrudan ondan alıyordu. Kim buna boyun eğmezse işinden atılıp sürülüyordu. Bunun ceremesini Şah şimdi çekiyordu. Tüm gözler ona dikilmişti. Tarihsel kararı onun vermesi gerekiyordu ama o bu işi beceremedi. Böyle bir durumda kimin ne yapması gerektiğine ilişkin bir genel plan olmadığı için herkes aklına eseni yapmaya başladı. Bazı generaller erlerine acımasız davranmalarını buyurdu. Bazı kentlerde şiddet olaylarına rastlandı. Bazı generaller ise çekingen davrandılar. Aralarında ileriyi görebilenler muhalefetle gizlice ilişki bile kurdular. Hükümet ise hala isyancılarla uzlaşma yolunu arıyordu. Başbakan Şerif İmani, din adamlarının isteklerini yerine getirebilmek için tüm kumarhaneleri ve gece kulüplerini kapattırdı. Basına özgürlük tanındı. Bazı milletvekillerinin muhalefete yaranmak için hükümetin politikasını yerdiği parlamento tartışmaları bile televizyonda naklen yayınlandı. Bu çelişkiler sıkı yönetimi kimsenin ciddiye almamasına neden oldu. Devlet memurları bile grevlere katıldılar. Muhalefet tüm emekçileri genel greve çağıran bir grev komitesi kurdu. Bir tek elektrik ve su idaresi gibi can alıcı sektörler grev dışı bırakıldı. Bu çağrıya herkes uydu. Devletin yıkılmasına artık ramak kalmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.